24. kısım, sayfa 271. Bir kuasilo, eritme peynirli tortilla alıp hastaneye gelene kadar geçen süre zarfında akşam olmuştu. Karanlık yassı bir taş gibi şehrin üstüne çökmüştü. Yürüyerek gelmiş gibi görünmek ve ana kapının önünde kuyruk oluşturmuş insanların arasına kolaylıkla karışmak için biraz uzakta indi taksiden. Demir parmaklıkların arasından bir karantina bölgesini andıran tek katlı çirkin yapıyı seçebiliyordu. Bu parmaklıkların kimi koruduğu anlaşılmıyordu. İçerideki hastaları mı yoksa dışarıdan geçenleri mi? İlk engeli sorunsuz geçti. Geriye ikinci engel kalıyordu. Niels Augusto'nun yattığı bölümün nöbetçileri. Yerlerinde değillerdi. Akşam yemeği için gitmiş olabilirler miydi anlamaya çalışmadı. Tropikal ülkelerde bazı şeyleri olduğu gibi kabullenmek gerekirdi. Augusto'nun bölümüne girdi. İçerisi ter, ateş ve ilaç kokuyordu. Cılız bir aydınlatma, boğucu bir sıcaklık, anında insanın yaşam merkezlerini etkileyen bir çürük kokusu. Birden Jean da kendini hasta hissetti. Can çekişen birinin hala sıcak olan yatağına girmiş gibiydi. Koridorda iki kapı vardı. Sağdaki odanın kapısı çivili tahtalarla kapatılmıştı. Jean soldaki kapıya vurdu. Cevap yoktu. Aslında ölmek üzere olan biriyle karşılaşmayı bekliyordu. Bir mumya gibi sargılar içinde bir hasta. Ama hasta saçları Latino tarzı arkaya taralı yatağında oturmuş yakışıklı genç bir adamdı. Sakin bir biçimde La Prensa okuyordu. Jean'ı görünce irkildi, sonra rahatladı. Gülümsemesi durumunu ele veriyordu. Kendisine hiç de yabancı gelmeyen bir ürkekliği Jean çok iyi anlıyordu. Birçok kez hastanede yaralı tanıkların ifadesini almıştı. Şiddetin izleri hem bedenlerinde hem de ruhlarındaydı. Jean özür diledikten sonra sordu. Senor Niels Augusto? Adam gözlerini kapatarak cevap verdi. Soy Jean Corova, Jueza in Francia. İspanyolca ben Jean Corova, Fransa'da yargıcım. Adam bu kez kaşlarını kaldırarak cevapladı. Jean adamın sesini kaybetmiş olabileceğini düşündü. Ses tellerine bir bıçak darbesi almış olabilir miydi? Üzerinde boynuna kadar uzanan kağıt bir hastane gömleği vardı. Bir adım daha attı. Açıklamalarına devam edeceği sırada ışıkların aniden kesmesiyle olduğu yerde dondu. Bir anda her yerin ışıkları sönmüştü. Odanın, koridorun, dışarıdaki bahçenin. İçeriye sadece gökyüzünde parlayan ayın ışığı vuruyordu. Bu ülkelerin henüz elverişli koşullara kavuşamadığını düşünürken bir gürültü onu bu düşüncelerden uzaklaştırdı. Artık düşünemiyordu. Tepki veremiyordu. Sadece korkuyordu. Kafasını çevirdi. Karanlığın içinde yeşil bir yılan ve kırmızı bir alev gördü. Bir saniye sonra duvara yapıştırıldı. Yılan tarafından. Arabesk motiflerden ve kıvrımlardan oluşan kocaman korkunç bir dövme, altında her kıvrıma her motife can veren sert adeliler. Yılan onu öldürecekti. Bir boğa yılanı gibi onu boğacaktı. Elmacık kemiğinin altına karanlıkta bir cıva damlası gibi parlayan bir bıçak dayandı. Hija de puta, non te mueves. İspanyolca orospu çocuğu kımıldama. Jean bayılacağını sandı. Karanlıkta her hareketi görebiliyordu. Kırmızı alev yataktaki hastanın üzerine çullanan ikinci saldırganın kafasındaki bandanaydı. Birazdan ölecek olan Niels Augusto için korkuya kapıldığını hissetti. Hiç bağırmayan bir Niels Augusto için, hiç kımıldamayan. Sanki çoktan yazgısına boyun eğmiş, ölümü kabullenmişti. Nikaragua'nın zulme uğramış, katledilmiş, soyulmuş kuşaklarından miras kalmış bir yazgıya. Alev katilin yüzünü daha iyi görebilsin diye Niels'in çenesini tuttu. Kil insan için, çak. Adam bıçağını Augusto'nun göğsüne sapladı. Fışkıran kan, gecenin karanlığında anından yok olacak kısa süreli bir güçlü. Tahta insan için. Çak, çak. Katil bıçağını ard arda iki kez Augusto'nun gırtlağına sapladı. Yeniden kanlar. Daha yavaş, daha ağır. Boynuna doğru süzülen ve gömleğinin üstünde küçük bir birikinti oluşturan siyah bir akıntı. Demir kokusu. Sıcağın içinde sıcak. Kurbanın kokusu odanın içinde baş döndürücü bir hal almıştı. Jean artık yılanı düşünmüyordu. Ne de suratını yukarı doğru iten bıçağı. Gece sıvılaşıyordu. Gece bir kan nehrine dönmüş akıyordu. Mısır insan için. Alev bir kez daha bıçağını Augusto'nun gırtlağına daldırdı. Köpüklenen kan, çıtırdayan omurlar, kemiklere sürtünen bıçağın gıcırtısı. Katil boğuk bir çığlık attı ve bıçağı sapına kadar yarılmış etin içine soktu. Sonunda kafayı bedenden kopardı ve tükürerek yere attı. Aşağılık insanların kanını istemiyoruz. Yılan ve alev, efsanevi katiller. Ama bu efsaneler bana yasak. Bu efsaneler benim bilmediğim bir kozmogoniye ait. Kafanın yere çarpmasıyla Jean gözlerini kapattı. Yeniden açtığında katiller yoktu. Yere baktı. Kafa onun yanına kadar yuvarlanmıştı. 20.000 voltluk iki besleme kablosundan biri arıza yapmış. Saat 18.15'te. Bu olabilir. Hatta çok sık olur. ABD'de de. Avrupa'da da. Bu durumda başka yerlerde de olduğu gibi güvenlik sistemi 3 jeneratörü otomatik olarak devreye sokar. 3 jeneratörden sadece ikisi devreye girmiş. Bu da olabilir. Ama bu bir sabotaj. Bundan eminim. Eva Arias hastanenin ana binasındaki bir koridorda koltuğunda büzülmüş bir halde oturan Jan'ın karşısında ayakta duruyordu. Yerli kadın cinayet mahallindeki polislerin beceriksizliğine bir kez daha şahit olmaması için onu buraya getirtmişti. Bundan şüphe yoktu. Gergiç pimi çekilmeye hazır bir el bombası gibi bir Pepsi Max kutusu tutuyordu. Kafasını elektrik ağrısına takmış gibiydi. Jan'ı böyle şeylerin başka yerlerde de olabileceğine ikna etmek istiyordu. Ve ülkesinin gelişmişlik derecesiyle bu arızanın arasında hiçbir bağ olmadığını. Bir sabotaj diye ısrarını sürdürdü. Bu katillerin planıydı. Bir saldırı. Jan şu kablo hikayesini bir kenara bırakın anlamına gelen bir hareket yaptı. Çay istemişti. Bir yerlerde susuzluğu geçirmenin en iyi çaresinin sıcak içecekler olduğunu okumuştu. Dergilere asla inanmamak lazımdı. Gözü şimdi yargıcın elindeki buz gibi kutu koladaydı. Size göre onu neden öldürdüler? Kan yüzünden. Jan bunda mutabıktı ama yerli kadının yorumunu duymak istiyordu. Niels Agosto Plasma Inc'in seyyar birimlerinin yöneticisiydi. Ülkemize yapılan kan ithalatının sorumlusu. Başka deyişle yabancı kanı Nikaragua halkının damarlarına o zerk ediyordu. Bu bir suç mu? O kan için evet. Hangi kan? Son stoklar. Arjantin'den gelmiş olanlar. Maymun kanı. Olay gitgide ilginçleşiyordu. Onu hastalıklı kandan söz etmişlerdi. Şimdi ise açıkça hayvan kanı deniyordu. Gerçekten gelişmemiş ve kültürsüz halkların saçmalıkları. Herhangi bir yorumda bulunmadı. Küçümseyici bir tavır daha önce de karşılaştığı gibi sadece tepkiye yol açacaktı. Sanki Evarias onun düşüncelerini okumuştu. Bu bir söylenti. Plasma Inc'in hayvan kanı ithal ettiğine ve bunu stoklarına karıştırdığına dair bir dedikodu. Tıbbi olarak bu mantıksız. Sokaktaki insan buna inanıyor. Zaten Eduardo Manzerena dendiğinde insanlar işin içinde hep bir şeytanlık olduğunu düşünüyor. Jean katillerin Niels Agosto'yu ortadan kaldırdıktan sonra Managua vampirine de saldırmayı planladıklarını anladı. Ama iş bir başkası tarafından yapılmıştı. Belki de bu inanışların arkasında bir gerçek payı vardı. Eğer Niels Agosto virüslü bir kan, insanı vahşi bir hayvana dönüştüren bir mikrop getirdiyse o zaman böyle bir söylenti yayılabilirdi. Evarias içeceğinden bir yudum aldı, siniri yatışmış gibiydi. Cinayet mahalline geldiğinde Jean yargıcın onu çiğ çiğ yiyeceğini sanmıştı. Fransız kadın iki gündür buradaydı ve varlığı deprem etkisi yaratmıştı. Gün başına bir cinayet. Kanla ilgili batıl itikatlar dünya kadar eskidir diye devam etti sorgu yargıcı. İkinci Dünya Savaşı boyunca Kuzey Afrika'da Alman askerleri Yahudi veya Arap kanı almaktansa ölmeyi yeğliyorlardı. Amerikan askerlerine, beyazlara gelince onlar da siyahların kadını tehlikeli olduğundan asla kabul etmeyeceklerini Kızılaç'a bildirmişlerdi. Jan sessizliğini koruyordu. Bu parantez arası tarihi bilgiler onu şaşırtmıştı. Biraz utanarak da olsa Eva Arias'a kültürel açıdan fazla itibar etmemiş olduğunu fark etti. Yargıcı yeni yeni gelişmekte olan bir köylü olarak değerlendirmişti. İşte bir aşağılama daha. Ama yerli kadın bu akşam coşkuluydu. Latin Amerika'da kan satışı, sömürü ve sefaletle hep eş anlamlı olmuştur. Fakir ülkelerin satacak sadece iki şeyi vardır. Kızları ve kanları. Brezilya'da her yıl Rio Karnavalı öncesi para karşılığı kan satın alan laboratuvarlarda donör sayısında patlama yaşanır. Brezilyalılar kostümlerinin parasını ödeyebilmek için kanlarını satarlar. Jean dikkatini veremiyordu. Az önce yaşadığı dehşet sahnesi yeniden gözünün önüne geliyordu. Fışkıran kanlar, katillerin ululmaları, Hia de puta, bu flashbackler onu hala sarsan elektroşok dalgaları gibiydi. Durumu düzeltmek için diye devam etti Arias. Plasma Inc. bu stokları ABD'ye ihraç etti. Bu da az çok şeytanla yeniden anlaşma yapmak demekti. Jean başını kaldırdı. Bu son cümle onun yeniden dikkatini toplamasını sağlamıştı. Niels Agosto daha önce de aşırı sağcı fanatiklerin saldırısına uğramış. Size göre bu akşam onu öldürenler aynı kişiler olabilir mi? Eva soruyu duymazlıktan geldi. Bana saldırganlardan söz edin. Dövmeleri var mıydı? En az birinin evet. Beni zorla tutan adamın. Nasıl bir dövme? Bir yılan kolunda. Gangsterlerin imzası. Maralar. Jean bu ismi biliyordu. Maralar iç savaşların sonunda Orta Amerika'da ortaya çıkan vahşi ve kanlı eylemlerde bulunan çetelerdi. En tanınmışları Salvador'daki maralardı. Mara 18 ve Mara Salvatrucha. Çeteler acımasız bir savaş yürütüyordu. Farklı üyeleri kendilerine dövmeleri, giyim tarzları, özel hareketleriyle ifade ediyordu. Maraların daha çok Salvador'da bulunduğunu sanıyordum. Guatemala'da da ve şimdi de bizde. Jean bir olayı hatırladı. Salvador'da hükümet büyük bir arama tarama başlatmıştı. Polis 100.000'e yakın dövmeli genci gözaltına almış ancak %5'ini tutuklayabilmişti. Birçok hata yapılmıştı. İşaret dilini kullanan sağır dilsizler yanlışlıkla hapse atılmıştı. Dövmenin onlar için önemli bir rolü var diye devam etti Eva Arias. Bir tür sembolik dil. Yılanın anlamı ne? Hiçbir fikrim yok. Söylenene göre her dövme bir cinayete tekabül ediyor ya da alınan bir hapis cezasına. Fazla bir şey bilinmiyor. Bazı dövmeler ise rütbeyi belirtiyor. Rusya ve Japonya'daki gibi. Kanla ilişkisi ne? Guatemala kökenli bazı çeteler ırkımızın saflığına inanıyor. Bu da son derece gülünç. Orta Amerika nüfusu 400 yıldır yerli ve İspanyol kanlarının karışmasından oluşuyor. Peki bu aşırı sağcı çeteleri tanıyor musunuz? Genellikle Meksikalı karteller tarafından Amerika kıtasının kuzeyi ile güney arasında uyuşturucu kaçırmakta kullanılan eski elit askerler. Kesinlikle saf ırka mensup insanlar değil. Ama yine de ırk, halkların kökeni gibi takıntıları var. Hepsi gerçek birer Nazi. Jean ayağa kalktı ve sorgu yargıcının yanına dikildi. Uzun boylu kadından hoş bir serinlik yayılıyordu. Kızgın güneş altında bile kökenindeki soğuğu muhafaza ediyormuş izlenimi veren Roma'nın mermer heykelleri gibi. Saldırgan Agosto'yu bıçaklarken dedi Jean, anlaşılmaz cümleler mırıldandı. Nasıl cümleler? Bir kil insandan söz etti, bir tahta insandan, bir mısır insandan. Sanki kurbanı bu insanlar adına katlediyordu. Bunlar size bir şey ifade ediyor mu? Sorgu yargıcı eliyle kola kutusunu ezdi, çöp tenekesine attı. Polisler bahçenin dip tarafına üzerinde precaution yazan bantlar çekiyordu. Yıpranmış gibiydiler. Üniformalarının rengi de öyle. Cinayet, toz ve bıkkınlıkla bir bütünlük oluşturuyorlardı. Elbette diye cevapladı sonunda Eva. Tüm bunlar mayaların hatası. Neden mayaların hatası? Karakola gidip ifadenizi imzalayın. Bir saat sonra gelip sizi alırım. Nereye gitmek için? Evime. Kız kıza akşam yemeği yemek için. Eva Marias'ın villası da Eduardo Manzerana'nınkine benziyordu. Ama daha az gösterişliydi. Aynı bahçe planı içinde evi çiçeklere, yakıcı havaya, sinek kaynayan geceye yakınlaştıran aynı teras ve veranda eklentileri vardı. Tek fark evin çocuk dolu olmasıydı. Tanıştırılmışlardı. Letizia 9 yaşında, Anton 7 yaşında, Manuela 13 yaşında, Minor 4 yaşında. Eva çocukları mutfağa götürmüş ve birkaç dakika içinde döneceğini söylemişti. Jean salonda ayakta durmuş konsol üzerindeki fotoğraflara bakıyordu. Jungle'ın ortasında, üzerinde kamuflaj kıyafeti, elinde makinalı tabancasıyla Eva Arias. Yine üstünde asker elbisesi, Che Guevara'ya benzeyen bir gerillaya sarılmış Eva Arias. Yargıç diplomasını alırken Eva Arias. Jean, bir aşk ve devrim atmosferi içindeki bu hayatı kıskanıyordu. Eva, hem ülkesi hem de kadın yazgısı için savaşmış gerçek bir gerillaydı. Tüm bunlar Jean'ın yüreğini ısıtıyordu. Birkaç metre ötedeki çocuk mırıltıları da. 34 numaralı hastane odası cehenneminden sonra cennetteydi ve hayattaydı. Bir kez daha en kötüsünden kurtulmuştu. Tekrarlanan bu ölümle temaslar ona bir üstünlük sağlıyordu. Bu temaslar her saniye onu iyileştiriyordu. Her dakika kurtarıcısı oluyordu. Jean damarlarında karıncalanma hissediyordu. Her duygu ona mükemmel geliyordu ve paha biçilmez. Size o günlerin güzel olduğunu söylemek isterdim ama bundan pek emin değilim. Eva Arias salona dönmüştü. Jean'ın elinde Eva Arias'ı bir tankın üzerine oturmuş, kolları havada sevinirken gösteren bir fotoğraf vardı. Her şeye rağmen devrim, aşk, nelerden kurtulmamız gerektiğini biliyorduk. Diktatörlük, baskı, şiddet, kimsenin bir samoza boyunduruğu altında yaşamasını istemem. Mesela ben tüm ailemi kaybettim. Jean çerçeveyi bıraktı. Peki ya Somoza? Ona ne oldu? 1978'de Paraguay'a kaçtı. Başkan Alfredo Stroessner arkadaşıydı. Onu suikast girişimlerine karşı korudu. Ama sonuna kadar değil. Bir anlamda sonu biraz tuhaf oldu. Neden tuhaf? Somoza'nın bir kusuru vardı. Diğer kusurlarının dışında demek istiyorum. Kadın düşkünü bir adamdı. Stroessner'in karısına askıntı olmaya başlayınca başkan bunu hoş karşılamadı. Sınırlarını Sandinistalara açtı. Onlar da roket atarla Somoza'yı öldürdü. Sizde de söylendiği gibi. Kadını arayın. Jean başka bir fotoğraf aldı. Eva ve Chelsea düğün kıyafetleri içinde. Kocam Alberto 2 yıl önce vefat etti, kanser. Üzüldüm. Devrim yıllarında ölümsüz ve yenilmez olduğumuza inanıyorduk. Sonra sürekli inişe geçmeye başladık. Politika, hastalık, kokuşma, insan doğasında var olan her çelişki bizi yakaladı. Birbirinize çok aşık görünüyorsunuz. Evet, ama Alberto devrimi, siyaseti daha çok seviyordu. En katı anlamıyla o bir kahramandı. Katı derken neyi kastediyorsunuz? Henry Kissinger'in anılarını okudunuz mu? Hayır. Kissinger, Vietnam'da barış görüşmelerini yaptığı Vietnamlı meslektaşı Le Duc Tho'dan bahsederken şöyle diyordu. Leduc Tô kahramanların karakterindeydi. Anlamakta zorlandığımız şey bu kahramanların tek bir konuya takıntılı olmasıdır. Bunlar çok nadiren sevimli insanlardır. Uzlaşmazlıkları fanatizm düzeyindedir ve barış görüşmeleri yapmak için gerekli nitelikleri kendilerinde geliştirmemişlerdir. Alberto da bu tür insanlardandı. Eva bu alıntıyı İngilizce olarak söylemiş ve İspanyolca olarak bitirmişti. Sonra hemen konuyu değiştirerek soruşturmaya döndü. Manzanana'nın korumalarını ve hizmetçilerini bulduk. Bir şey biliyorlar mı? Hayır, cinayet anında orada değillermiş. Cinayet tarihini biliyor musunuz? Tahminen 2 gün önce. Neden kaçmışlar? Kaçmamışlar. Manzanana gitmelerini söylemiş. Önemli bir ziyaretçi bekliyormuş ve gizli. Neyle ilgili olduğunu söylemiş mi? Pek sayılmaz. Sadece güvendiği adamına 2 kişiden söz etmiş. Bir baba ve oğlu. Yaşlı adam ve Joachim. Eva Arias devam etti. Ayrıca insan türüyle ilgili önemli araştırmalardan da bahsetmiş. Tam bir saçmalık. Yine de kesin olan bir şey var. Eduardo Manzanana'nın katili veya katillerinin bu akşamki fanatiklerle bir ilgisi yok. Jean cevap vermedi. Bundan şüphesi yoktu. Gelin dedi Eva. Tamales hazırladım. Verandanın aşağısına bahçedeki palmiyelerin ve kuş seslerinin arasına oturdular. Sineklerin azlığına şaşırdı. Bunun farkına dün varmıştı. Şimdilik ülkenin tek iyi sürprizi buydu. Eva Arias bir sehpanın üzerine tortillalarını, avokadolarını, plantasyonlardan gelen muzları, taze peyniri ve meşhur tamalesleri yerleştirmişti. Jean tamalesi biliyordu. Muz yaprağı içinde mısır, domates ve pirinçle birlikte buharda pişirilen bir et yemeğiydi. Buyurun. Jean kendine güzel bir tabak hazırladı. Sadece hayatta olmasını kutlamak istiyordu. 2 saat önce hayatı tehlikedeydi. Şimdi ise iştahla yemeğini yiyordu. Olaylar, ruh halleri çok hızlı bir şekilde değişiyordu. Size söylemek istediğim şey şu dedi yeniden Eva Arias. Niels Agosto'yu öldüren aşırı sağcılar her şeyden önce Guatemalalı. Mayalar. Zaten Mayaların kanla karmaşık bir ilişkisi vardı. Çoğunlukla onların insan kurban eden Azteklere göre daha az şiddet yanlısı olduğu söylenir. Ama Mayalar da insan öldürüyordu. Güneşe sunmak için onların kalplerini çıkarıyorlar, toprağın susuzluğunu gidermek için kanlarını akıtıyorlardı. Ayrıca kendilerini de kurban ediyorlardı. Her birey az veya çok acı veren çeşitli ritüellere göre kendi kanlarını tanrılara sunmak zorundaydı. Acı tanrılarla iletişim kurmanın bir yoluydu. Bugünle ilişkisi ne? Yok. Ancak Mayalar kan alınmasını sevmiyorlar. Özellikle de bunun ticaretinin yapılmasını. Bunu kutsal bir şeye saygısızlık olarak değerlendiriyorlar. Peki katillerin söylediği şu sözcükler, tahta insan, kil insan, mısır insan. Mayaların kutsal kitabı Popol Vuh'ta bir gönderme. Bu kelimeler aklına konuyla ilgisi olmayan bir anıyı getirdi. Popol Vuh, annesinin 70'li yılların sonunda Can, Tangerine Dream, Klaus Schulze'nin yanı sıra dinlediği bir Alman müzik grubunun adıydı. Yer yer perküsyon çılgınlıklarıyla dolu, yüksek volümlü, synthesizerlı bu müzik hala kulaklarındaydı. Maya kültürüyle kendi bildiklerini bağdaştırmaya çalıştı. Bir kodeks mi? Hayır, dönemleri karıştırıyorsunuz. Kodeksler ağaç kabuğundan, kağıt şeritler üzerine katiplerin çizdiği motif ve sembollerden oluşur. Nadir de olsa yaklaşık 12. yüzyıla ait örnekler günümüze kadar ulaşmışlar. Popol Vuh ise bir el yazması kitaptır. İspanyol işgalinin ilk dönemlerinde yazılmış olduğu düşünülüyor. Kiçe dilinde. Ancak Latin harfleriyle kaleme alınmış. 18. yüzyıl başında bir Dominiken rahip tarafından bulundu. Ne anlatıyor? Dünya tarihi, insanın yaratılışı. Tanrılar önce kilden bir insan yoğurmuş, ancak çok yumuşakmış ve ne hareket kabiliyeti ne de kuvveti varmış. Bunun üzerine tahtadan erkekler ve sazdan kadınlar yapmışlar. Konuşuyorlarmış, ancak ruhları yokmuş. Tanrılar bir kez daha bu figürleri yok etmişler ve Mısır'dan 4 erkek ve 4 kadın yaratmışlar. Suyla onlara kan vermişler. Bu insanlar kusursuzmuş, çok kusursuz. Bilgelikleriyle tehlike oluşturmaya başlamışlar. Bunun üzerine göğün yüreği gözlerine sis üflemiş ve bilgelikleri azalmış. Mısır insan Mayaların atası haline gelmiş. Bu katilin neden Mayaların yaratılış efsanelerine gönderme yaptığını açıklamıyor. Çünkü ülkeye kötü kan sokmak, ilkelliğe dönmemizi göze almak demekti. Mayalara göre maymunlar hala yaşayan tahta insanlardı. Bu fanatikler Agosto ve Manzanana'nın Mısır insanı kirletmesine izin veremezlerdi. Ama bir kez daha söylüyorum, tüm bunlar çok saçma. Çünkü Nikaragualılar Maya değil. Sanıyorum Manzanana ile Agosto'nun Guatemala'da merkezleri vardı. Boş durmamışsınız. Jean düşündü. Tüm bunlar onu Joachim'den ve onu harekete geçiren dürtüden uzaklaştırıyordu. Onun listesindeki isimleri anlamsız bir saf ırk uğruna öldürdüğüne inanmıyordu. Bana hastalıklı kan stoklarından söz ettiler. Yani gerçekten hastalıklı demek istiyorum. Plasma Inc. tarafından Arjantin'in kuzeydoğusundan ithal edildiği sanılan kan. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sanmıyorum. Plazma ink stoklarını Kuzey Amerikalılara satan ciddi bir ticari şirkettir. Eğer bir sorun olsaydı malzeme hemen harekete geçerdi. Eva Arias bu konuya son vermek istediğini göstericisine bir tortillayı dürüm yaptı ve taze peynire batırdı. Jean da üçüncü tamalesindeydi. Yavaşlaması gerekiyordu. Aksi takdirde yemeğin sonunda kusacaktı. Ya siz, Jean Carova, neden bu kahrolası işin peşindesiniz? Jean'ın ağzı doluydu. Hemen cevap veremedi. Bu da olaylara uygun bir açıklama getirebilmesi için bir fırsattı. Biliyorsunuz diye devam etti Eva Arias. Orta Amerika'nın Paris'te bir irtibat temsilcisi var. Benim bir arkadaşım. Birlikte eğitim gördük. Ona telefon ettim. Soruşturmanızdan haberdar. Kibar olmak için sizin diyorum. Çünkü arkadaşım sizin isminizi bilmiyor ve kuşkusuz dosyaya bakan yargıç da siz değilsiniz. Jean tamalesini bitirmekten vazgeçti. Yerli kadına karşı dürüst davranmak daha iyi olacaktı. Bu davada resmi bir görevim yok, bu doğru. Ama davadan sorumlu olan yargıç, size daha önce ondan bahsetmiştim, benim bir arkadaşımdı. Sevgiliniz miydi? Benim sevgilim yok. Ben de böyle düşünmüştüm. Ne demek istiyorsunuz? Jean'ın yüzü kızarmıştı. Sanki Eva Arias az önce gizli bir kusur anımsatmıştı. Jean, yanlış anlamayın ama sizi Paris'te tutacak hiçbir şey olmadığı besbelli. Sadece Paris'i ve yalnızlığınızı unutmak için bu soruşturmayı üstlendiniz ve bu seyahate çıktınız. Sanırım konumuzdan sapmaya başladık diyen Jean ayağa kalktı ve birdenbire sesini yükseltti. Özellikle de bunların sizin üstünüze vazife olmadığını düşünüyorum. Kadın gülümsedi. Ezici, ağır başlı ve kalender bir gülümsemeydi. Bu kadar yerli olmayın. Yerliler çok alıngandır. Artık birbirimize söyleyecek bir şeyimiz yok. Eva Arias bir avokado aldı ve sert bir hareketle açtı. Ama benim size söyleyecek bir şeyim var. Nikaragualılar doğaları itibariyle çok yardımsever insanlardır. Sizin şu kanibalizm olayıyla ilgili olarak temasa geçtiğim gazetecilerden biri bu öğleden sonra beni geri aradı. Gazete arşivlerinde bu konuyla ilgili bir şey bulamamış. Ama komşu ülkelerdeki meslektaşlarını aramış. Honduras, Guatemala, Salvador'daki. Jean Kireç gibi oldu. Bir şey bulmuş mu? Guatemala 1982 genç bir yerli kız cinayeti. Yamyamlığı destekleyen bulgular varmış. Bu olay Atitlan bölgesinde olmuş. Bölgeyi biliyor musunuz? Güya dünyanın en güzel gölünün bulunduğu yer. Yerli palavralarından biri daha. 1982. Bu Eduardo Manzerana'nın ilgilendiği tarihti. Joachim onlu yaşlarda olmalıydı. İlk cinayeti miydi? Ama neden Guatemala'da? Bu olayla ilgili ne biliyorsunuz? Çok fazla bir şey değil. O dönemde bu cinayet pek dikkati çekmemiş. Biliyorsunuz Guatemala'nın durumu Nikaragua'dan çok daha kötüydü. 80'li yıllarda yerlileri canlı canlı yakıyorlar, gözlerini oyuyorlardı. Sırf onlara yaşamayı öğretmek için. Arada da genç bir kız yenmişti. Eğer oraya giderseniz hiçbir şey bulamazsınız. Ne arşiv, ne tanık, ne de tanık ifadeleri, hiçbir şey. Ama yine de oraya gideceğinizi biliyorum. Jean çantasını aldı. Çok daha sakin bir ses tonuyla fısıldar gibi konuştu. Yine de ipucu için teşekkürler. Sizin için sürprizler devam ediyor. Verandanın eşiğinde durdu. Arkasında gecenin içinde kuş sesleri ve yaprak hışırtıları duyuluyordu. Neden? Benim gazeteciye göre o dönem yamyam katilin kimliği saptanmış. Nasıl? Eva Arias sessizliğini koruyordu. Jean kalbinin vücudunun her yerinde attığı hissine kapıldı. Göğsünde, boğazında, şakaklarının altında. Kim? Bir rahip. 24. kısım sonu, sayfa 283. Yabancı kelimeler. Precaution. Precaution. İspanyolca uyarı. Letizia. Laetizia. Anton. Anton. Manuela. Manuela. Minor. Minor. Henry Kissinger. Henry Kissinger. Le Ducto. Ducto. Alfredo Stroessner. Alfredo Stroessner. Che. C-H-E. Alberto. Alberto. Tamales. Tamales. Popol Vuh. Popol V-U-H. Tangerine Dream. T-A-N-G-E-R-I-N-E D-R-E-A-M. Klaus Schulze. K-L-A-U-S-E S-H-U-L-Z-E.